Ayrım 27, sayfa 297. Kalbinin panik sonrası durduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Başlangıçta evet, önce kan basıncı ve nabzı aniden yükseldi. Sonra birden ne olduysa düştü ve kalpte ritim bozukluğu başladı. Ritmi düzene sokmak için 20 dakika boyunca uğraştık. Elektrokardiyografide ne gördünüz? Akut miyokard enfarktüsü. Şu anda derin komada. Göz bebeklerinde tepki yok. Derin acı çekmesine rağmen etkilenmiyor. Geri dönüşümsüz beyin hasarı var. Bunu söylemek için biraz erken değil mi? Ben gerçekçi biriyim. Doktor Yen onun iyileşebileceğini sanıyor. Çünkü o bir cerrah. İstatistiklere güveniyor. Onun için önemli olan tek şey ameliyatın başarıyla sonuçlanması. Hasta sonunda bitkisel hayata girse dahi. Maura yatağın kenarına gidip kaşlarını çatarak hastaya baktı. Neden bu kadar önemli? Kalp krizi sonrasında çok sıvı verdik. O yüzden yüzü şiş. Maura başını eğip hastanın kollarına baktığında kırmızı kabartılar gördü. Sanki kurdeşen dökmüş gibi. Ne tür ilaçlar verdiniz? Klasik kalp krizi ilaçları. Antiaritmitikler, dopamin filan. Bence burada bir alerji test cihazı olması lazımdı. Pardon, anlayamadım. Bu sebebi açıklayamayan bir kalp krizi durması, kurdeşen dökmesine ilaca karşı alerjisi olduğunu gösteriyor. Neden? Bir yanlışımız mı var? Ona yanlış bir ilaç mı verdik? Öfkelenmişti ve kendini savunmaya çalışır gibi bir hali vardı. Bir cinayetin tanığı o. Hem de tek tanığı, diye vurguladı Maura. Son bir saattir hayatını kurtarmak için elinizden ne geliyorsa yaptık. Ve şimdi siz kalkmış bize güvenmediğinizi ima ediyorsunuz. Bakın, ben sadece her şeyin eksiksiz yapıldığından emin olmak isterim. Tamam peki. Doktor Sutcliffe öfkeyle elindeki dosyayı kapattı. Tamam, sadece sizin için alerji testi yapıp yapılmadığını kontrol edeceğim, dedi ve oradan uzaklaştı. Şimdi Maura bölmede yalnız başına kalmış, yatağın kenarındaki yumuşak ama insanın içine sıkıntı veren ışığın altında yatan Ursula'ya bakıyordu. Canlandırma esnasında ve temel yaşam desneği hazırlanırken kullanılan şırıngaların ve boş serum şişelerinin steril sargıların hepsi süpürülüp atılmıştı. Hastanın göğsü vantilatörlerden gelen her bir sinyal sesiyle birlikte inip kalkıyordu. Maura bir ışıklı kalem alıp Ursula'nın gözüne doğru tuttu. Her iki göz bebeği de ışığa tepki vermemişti. Doğrulurken birden birinin onu izlediğini hissetti. Döndüğünde Peder Brophy'nin bölmelerin eşiğinde durduğunu gördü. Hemşireler çağırdı, dedi. Zamanının gelmiş olabileceğini söylediler. Gözlerinin altında koyu halkalar belirmiş, sakalı hafif uzamıştı. Her zamanki gibi üzerinde bir rahip cübbesi vardı ama sabahın bu çok erken saatinde İçinde alelacele buruşuk bir gömlek giymişti. Yataktan yeni kalkmış olmalı, diye düşündü Maura. Gitmemi ister misiniz doktor, diye sordu. Daha sonra gelebilirim isterseniz. Yo hayır peder, lütfen içeri girin. Şu kayıtları gözden geçiriyordum. Peder başını sallayıp bölmenin içine girdi. Şimdi birden küçülüp daralmış hissi veren bu bölmede birbirlerine çok yakın ayakta duruyorlardı. Maura Sutcliffe'ın arkasında bıraktığı çizelgeyi aldı eline. Yatağın kenarındaki küçük bir iskemleye yerleştiğinde birden yine üzerindeki kokunun Brophy'ye kadar gidip gitmediğini merak etti. Victor'un kokusu. Seksin kokusu. Brophy bir dua mırıldanırken tüm dikkatini hemşirenin notlarına vermeye çalıştı. 0-15. Hayati organlar. Kan basıncı 130'a 90, nabız 80. Gözler açık, kasıtlı hareketler yapıyor. Sağ eli istendiğinde sıkıyor. Doktor Yan ve Doktor Sutcliffe akli durumunda değişiklik olduğunu söylediler. 0-43. Kan basıncı 180'e 100, nabzı 120. Doktor Sutcliffe burada. Hasta huzursuzlanıp serumu çıkarmak istedi. 0-0-50. Sistolik kan basıncı 110'a düştü. Yüzü kızarık ve huzursuz. Doktor Yan burada. 0-0-55. Sistolik kan basıncı 85, nabız 180. 4 adrenalin verildi. Kan basınç grafiği sürekli düşerken notlar gittikçe kısalıyor, el yazısı bozuluyor, sonunda da iyice okunmaz oluyordu. Bölmenin içinde olup bitenleri, serum, şırınga getirilirken yaşanan itiş kakışı gözünün önünde canlandırabiliyordu Maura. Hemşire ilaç odasından bölmeye, bölmeden ilaç odasına hızla koşturmuş olmalıydı. Hasta yatağında acıdan kıvranırken steril sargılar yırtılarak açılmış, ilaç şişeleri hızla boşaltılmış, dozajların iyi ayarlanması için delicesine bir çaba sarf edilmişti. 0100, acil durum çağrısı. Mauro okumaya devam etti. El yazısı değişmişti artık. Başka bir hemşire girmiş olmalıydı kayıt tutmak için. Gayet muntazam ve usule uygun notlardan sadece gözlemlemek ve kayıt tutmak için görevlendirildiği açıkça belli oluyordu. Karıncık fibrilasyonu, 300 jul elektrik şoku verildi. Dakikada 4 mg'a çıkarılan 4 damla lidokain. Karıncık fibrilasyonu devam ediyor. Yeniden elektrik şoku verildi. 400 jul. Karıncık fibrilasyonu devam ediyor. Göz bebekleri büyüdü ama hala ışığa karşı tepkisel. Hala vazgeçmiyor diye düşündü Maura. Göz bebekleri tepki veriyor. Hala şansı var. Stajdayken hayatında verdiği ilk acil durum çağrısını ve her ne kadar hastadan tamamen ümit kesilmiş olsa da yenilgiyi kabullenmese de ne kadar isteksiz olduğunu hatırladı. Adamın karısı ve iki genç oğlu odanın hemen dışında bekliyordu. Oğlanların yüzlerini gördükçe işini doğru yapıp yapmadığı konusunda saplantılı bir şekilde düşünmeye başlamıştı. Defibrilatörlerin uçları teker teker hastanın göğsüne bastırılıyordu bu yüzden. Artık adam sayılabilecek yaşta kocaman ayaklı ve sivilceli yüzlü iki koca delikanlı çocuk gibi hüngür hüngür ağlıyordu. Mauro adamın çoktan son nefesini verdiğini ve boşu boşuna gayret gösterdiğini bilmesine rağmen onu diriltmek için kendini perişan ediyordu. Bir şok daha diye düşünmüştü. Bir tanecik daha. Peder Brophy'nin artık dua okumadığını fark etti. Kafasını kaldırdığında pederin onu büyük bir dikkatle, neredeyse taciz edercesine incelediğini gördü. Aynı zamanda garip bir şekilde tahrik olmuştu sanki. Utancını gizlemek için gayet ciddi bir tavırla kapattı dosyayı. Az önce Victor'la beraber olmuş ve şimdi de bir pedere ilgi duymuştu. Kızışan dişi kedilerin kokularıyla erkek kedileri kendilerine çektiğinden haberi vardı. Acaba aynı şekilde o anda seksi açık ve istekli bir dişi olarak dışarı işaret veriyor olabilir miydi? Uzun zamandır seks yapmayan bir kadın bir türlü sekse doyamıyordu demek. Ayağa kalkıp mantosunu aldı. Peder mantoyu giymesine yardım etmek için hamlede bulundu. Mauro'nun karşısında durmuş mantoyu açarak Mauro'nun kollarını sokmasına yardımcı oluyordu. Mauro pederin ellerinin saçlarına değdiğini hissetti. Yanlışlıkla dokunduğundan emin olmasına rağmen tüyleri diken diken olmuştu. Geri çekilip hızla önünü iliklemeye başladı. "Gitmeden önce," dedi peder, "size bir şey göstermek istiyorum. Benimle gelir misiniz lütfen?" "Nereye gidiyoruz?" "Dördüncü kata ineceğiz." Mauro kafası karışmış bir şekilde pederle birlikte asansöre girdi. Bir kez daha daracık bir yerde dip dibe ayakta duruyorlardı. Soğukkanlılığını korumaya çalışarak iki elini de mantosunun ceplerine sokmuş, ekranda değişen kat numaralarına bakıyor ve bir de pederi çekici bulmak günah mıdır acaba diye düşünüyordu. Tabii ki günah değildi ama kesinlikle tam bir ahmak işiydi. Sonunda asansörün kapısı açıldı ve koridordan geçerek kalp yoğun bakım ünitesine girdiler. Gece olduğu için aynı cerrahi yoğun bakım ünitesindeki gibi ışıklar kısılmıştı. Elektrokardiyografi ekrandan gelen ışığın gölgesinde pederi takip etti Mauro. Monitörlerin önünde duran tıknaz bir hemşire kafasını kaldırıp 32 dişini gösterircesine güldü. "Peder Brophy, gece turuna mı çıktınız?" Peder yumuşak bir biçimde dostça omuzuna dokundu hemşirenin. Mauro, Camilla'nın odasındayken o sırada karla kaplı avludan geçen pederin kafasını yukarı kaldırıp ona bakışını, yaşlı rahibeyi teselli etmek için şefkatle omuzuna dokunuşunu hatırladı. İnsanlara sıcak temasını sunmaktan korkmayan bir adamdı peder. "Akşam duru, Catelyn," dedi. Boston'da yaşayan İrlanda kökenlilere has yumuşak aksanıyla, "Peki senin gecen nasıl geçti?" "Şimdiye kadar bir aksilik yok çok şükür." "Birini görmeye mi geldiniz?" "Aslında senin hastalarına gelmedik. Yukarıdaki cerrahi yoğun bakım ünitesindeydik. Doktor Alsa burayı göstermek istedim sadece." Saat sabahın ikisinde mi?" Catelyn güldü. Mauro'ya baktı. "İnsanı yorgunluktan tüketir bu peder Brophy. Asla dinlenmez." "Dinlenmek mi? O da ne?" dedi Brophy. "Biz ölümlerin yaptığı bir şey. Profil monitöre baktı. Bizim Bay De Marco nasıl? Oo, sizin özel hastanız. Bence durumu süper iyiye gidiyor. Brophy 6 numaralı yatağa bağlı istikrarlı bir şekilde bir pipeden monitörü gösterdi. İşte dedi Mauro'nun koluna dokunarak. Nefesini saçlarında hissediyordu Mauro. Size göstermek istediğim buydu. Neden? Diye sordu Mauro. Hani şu kurtardığımız adam. Bay De Marco. Peder Mauro'ya baktı. Yaşamaz dediğiniz adam. Bu da bizim mucizemiz. Sizin ve benim. Aslında bir mucize sayılmaz. Yanılma payı bırakmıştım kendime. Ama bu hastaneden yürüye yürüye çıkabileceğini düşünmemiştiniz herhalde. Mauro samimi bir şekilde pedere baktı. Bence o kadar şaşılacak bir şey de değil. Böyle söylediğim için üzgünüm. Ukala bir izlenim vermek istemezdi ama söyleyivermişti işte. Onu kırmış olmaktan korkuyordu. Ne olursa olsun bu adamın iyileşmesi peder için önemliydi. Mauro'dan biraz da olsa heyecanlanmasını, şaşırmasını beklemişti ama o umrunda bile olmadığı mesajını vermişti pedere sözleriyle. Asansörle lobiye inerlerken, ''Mucizelere inanmayı ben de çok isterdim peder.'' dedi Mauro. ''Samimiyim, inanın. Ama korkarım eskiden beri her şeye şüpheyle yaklaşan birinin fikrini değiştirmeniz imkansız gibi.'' Peder gülümseyerek karşılık verdi. ''Size parlak bir zeka bahşedilmiş ve elbette ki bu zekayı kullanmanız lazım. Kendi sorularınızı sorup kendi cevaplarınızı bulacaksınız. Eminim siz de benimle aynı soruyu soruyorsunuz kendinize.'' Evet, hem de her gün. Ancak Tanrı kavramını onaylıyorsunuz. Hiç inancınızın sarsıldığı olmadı mı? Bir an sustu peder. Yo hayır, inancımın bununla ilgisi yok. İnancıma bel bağlamıyorum ben. Ses tonundan sanki biraz tereddüt ettiğini düşündü Mauro. Pedere baktı. Peki o zaman neyi sorgularsınız siz? Zihnindekileri bilmek istercesine Mauro'nun gözlerinin içine baktı peder. Sanki Mauro'nun öğrenilmesini istemediği düşüncelerini okuma hevesindeymiş gibi. Gücümü, dedi yavaşça. Bazen kendi gücümü sorgularım. Dışarıdaki hastane otoparkında tek başına dururken soğuk havayı içine çekti Mauro. Gökyüzü berraktı ve yıldızlar çok parlak, çok netti. Arabasına binip motorun ısınmasını biraz bekledi. O ve peder Brophy arasında geçenleri anlamaya çalışıyordu. Aslında pek de bir şey olduğunu söylenemezdi. Ama sanki bir suç işlemiş gibiydi. Hem suçlu hem de çok mutlu hissediyordu kendini. Buz tutmuş yollardan geçerek eve doğru sürdü arabayı. Peder Brophy ve Victor vardı aklında. Evden çıktığında kendini çok yorgun hissediyordu. Şimdi ise çok diri ve enerji doluydu. Aylardan beri hiç bu kadar canlı hissetmemişti kendini. Garaja girip arabayı park etti. Eve girerken bir yandan da mantosunu çıkarmaya çalıştı. Yatak odasının kapısına geldiğinde çoktan bluzunun düğmelerini çözmüştü bile. Victor yanı başında dikilip bir yandan da üzerindekileri birer birer çıkartan mağaradan habersiz horlaya horlaya uyuyordu. Son birkaç gündür bütün vaktini otel yerine mağaranın evinde geçiriyordu. Artık yatak onun da yatağı olmuştu. Artık hayatına girmiş gibiydi mağaranın. Titreye titreye sıcacık yorganın içine süzüldü Mauro. Buz gibi olmuş vücudu Victor'unkine değdiğinde hafifçe kımıldadı Victor. Birkaç okşama, birkaç öpücük sonrasında hemen harekete geçmiş, hemen tahrik olmuştu Victor. Mauro seve seve aceleyle içine girmesine izin verdi. Hem çok zevk almış hem de çok zevk vermişti. Ama gözlerini kapatıp Victor içinde hissettiğinde gördüğü sadece Victor değildi. Aynı zamanda Peder Brophy'nin de yüzü. Asla sabitlenmeyen, mağaraya kimin yüzünü gördüğünü bilme fırsatı vermeden sürekli değişen iki yüz. Hem ikisi birden hem de ikisi de değil. 17. Kış mevsiminde gökyüzünün en açık olduğu günler en soğuk günlerdir. Mauro beyaz karın üzerinde yansıyan göz kamaştırıcı ışıkla uyandı. Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen masmavi gökyüzüne bakmaktan çok memnundu ama rüzgar oldukça sert esiyor, evin dışındaki orman gülüne eğip büküyordu. İşe giderken arabada içti kahvesini. Gözleri güneşten kamaşıyor, ah bir eve dönsem diye düşünüyordu. Victor'la yatağa girip bütün gününü yorganın altında birbirlerini ısıtarak geçirebilselerdi keşke. Önceki gece birlikte Victor, o bariton sesiyle, mağarada akorsuz bet sesiyle ona uyum sağlamaya çalışarak Noel şarkıları söylemişlerdi. O kadar iğrenç sesler çıkarmışlardı ki kahkahalarla gülmekten şarkıyı söyleyememişlerdi. Bu sabah arabayla üzerlerine Noel çelenkleri asılı sokakların ışıklarında şık mankenlerle dolatılmış mağaza vitrinlerinin önünden geçerken yine şarkı söylüyordu o her zamanki akorsuz bet sesiyle. Birden aslında Noel'i hatırlatan sürüyle şey olduğunu gördü etrafta. Aslında haftalardan beri şehir oraya buraya asılmış çelenk ve süslemelerle doluydu ama o daha yeni farkına varıyordu. Hiç bu kadar festival havasında görmemişti bir şehri. Güneş karın üzerine yansıyan parıltısını hiç bu kadar hoş gözükmemişti gözüne. Tanrı senin sükunete kavuştursun güleç bayım. Hiçbir şey seni umutsuzluğa düşürmesin. Girişinde kocaman altın rengi harflerle Dünyada Barış yazılı adli tıp binasına girdi. Louis kafasını kaldırıp gülümsedi. Bugün çok mutlu görünüyorsunuz. Yeniden güneş açtığı için çok memnunum. Tadını çıkart, yarın akşam kar yağışının artacağını söylüyorlar. Noel akşamı yağsın yeter bana. Louis'in masasındaki kutuya elini daldırıp kalp şeklindeki çikolatalardan 3-5 tane aldı. Bugünkü programımız ne? Dün gece kimse gelmedi. Noel öncesi kimse ölmek istemiyor mu ne? Doktor Bristol'ün saat 10'da mahkemede olması lazım. Sanırım sonra da oradan evine geçecek. Eğer ortalık sakin olursa ben de bugün erken çıkabilirim. Louis kaşlarını kaldırdı. Umarım öyle eğlenceli bir şeyler yapacaksınızdır. Emin olabilirsin, dedi Maura bir kahkaha atıp. Alışverişe gideceğim. Odasına girdi. Yeniden gözden geçirmesi gereken sürüyle laboratuvar raporu dahi mutluluğunu bozamadı. Masasına oturup çikolatalarını yiye yiye öğlene kadar çalıştı. Saat 3 gibi çıkıp doğruca kendini Saks Fifth Avenue'ya atmak istiyordu. Gabriel Dean'ın kendisini ziyarete geleceğini hesaba katmamıştı ama. O akşamüstü saat 2.30'da odasına girerken bu ziyaretin bütün planlarını tepetaklak edeceğinin farkında değildi. Her zaman gibi anlaşılması zor bir insan vardı karşısında mağaranın ve saati saatine uymayan Rizzoli ile bu esrarengiz adam arasında nasıl olup da bir ilişki yaşandığına bir kez daha hayret etmişti. Bu öğleden sonra Washington'a geri dönüyorum, dedi Dean, evrak çantasını yere koyarken. Gitmeden önce bir şey hakkında fikrini almak istiyorum. Evet de. Öncelikle lütfen şu kadının cesedini görebilir miyim? Her şey otopsi raporunda var. Olsun, ben yine de kendi gözlerimle görmek istiyorum. Mara sandalyesinden kalktı. Yalnız seni uyarmak istiyorum, incelemesi o kadar kolay bir ceset değil. Çürüme sürecinde soğutma işlemi yavaşlatır ama asla durdurmazdı. Mara ceset torbasını fermuarını açarken yayılacak kokuya hazırlıklıydı. Plastik kısım ayrılıp yüzün olması gereken yerdeki ham doku meydana çıktığında cesedin görünümü konusunda önceden uyarıldığı için Dean herhangi bir tedirginlik hissetmemişti. Yüz tamamen çıkarılmış, dedi Mara. Deri saç çizgisi boyunca kesilip ve daha sonra aşağı doğru soyulmuş. Sonra da çenenin altından son bir kesik atılarak yüzü çıkartma işlemi tamamlanmış. Sanki bir maskeyi çekip alır gibi. Peki deriyi de yanında mı götürmüş? Yanında götürdüğü sadece bunlar değil. Ceset torbasını tamamen açarken o kadar iğrenç bir koku yayıldı ki ortalığa. Mara bir maske takmadığına pişman oldu. Ama Dean cesedi sadece şöyle bir görmek istediği ve pek fazla incelemeye gerek duymadığı için sadece eldiven takmakla yetinmişlerdi. Eller, dedi Dean. Katil ikisini de almış. Bir de ayaklar var. Önce sapık bir koleksiyoncu olabileceğini düşündük. Organları zafer hatırası olarak alan bir koleksiyoncu ya da kadının kimliğini saklamak isteyen biri de olabilirdi. Parmak izi bırakmamış, yüz yok. Kimliğini gizli tutmak isteyen biri yapar ancak bunları. Ayak haricinde tabii. Biz de ayakları almasını saçma bulduk. O yüzden de başka bir nedeni olabileceğini düşündüm. Katil kadının kimliğini saklamak için değil, cüzdanlı olduğunun bilinmesini istemediğinden almıştı bazı organları. Peki lezyonlar bütün deriye yayılmış mıydı? Cüzdanla mı ilgiliydi bu yara bereler? Bu deri döküntüleri Etertama nodosunun leprosum denir. Vücudun ilaç tedavisine verdiği tepki olarak oluşur. Cüzdanlı olduğu için mutlaka antibiyotik tedavisi görmüştür. Biz de zaten bu yüzden deri biyopsisinde herhangi bir aktif bakteriye rastlamadık. Yani o zaman bu lezyonların nedeni kadının hastalığı değil. Hayır değil. Önceden yapılan antibiyotik tedavisinin yan etkisi. Röntgenlere bakıldığında büyük ihtimalle uzun seneler boyunca bu hastalıkla yaşadıktan sonra tedavi görmeye başlamış. Mara kafasını kaldırıp Dean'a baktı. Yeter mi? Cesedi yerine koyabilir miyim? Ayrım sonu, sayfa 311. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Catlin. K-A-T-H-L-E-E-N. DeMarco. D, E, M, A, R, C, O.